Ayrım 29. Kafamda bir tuhaflık. Orhan Pamuk. Sayfa 344. 5. Mevlüt Otopark Bekçisi. Yarı suçlu, yarı şaşkın. Mevlüt, Bimbom'daki başarısızlıktan sonra Aktaşlar'dan yeni bir iş isteyemeyeceğini biliyordu. Ferhat'a kırgındı. Aslında bu duygusunu çabuk unutabilir, dükkanı kapattığı için Ferhat'ın duyduğu suçluluktan yararlanarak ondan yeni bir iş isteyebilirdi. Ama Raiha yüzünden bunu da yapamıyordu. Raiha, dükkanı kapattığı için Ferhat'ı suçluyor, onun kötü bir insan olduğunu evde tekrarlayıp duruyordu. Akşamları boza satıyor, sabahları sokak sokak gezip tanıdıklara uğrayıp iş arıyordu Mevlüt. Yıllardır tanıdığı şef garsonların, lokanta sahiplerinin baş garsonluk, yazıcılık gibi tekliflerini ciddiye alıp değerlendiriyor gibi yapıyordu ama daha az uğraşıp Ferhat gibi daha kolay para kazanacağı ve akşamları boza satmak için kendisine zaman ve güç bırakacak bir iş olmalıydı bu. Bacanakların kapanmasından sonra Mevlüt'e içtenlikle iş arayan Muhini, Nisan ortasında ortaokul arkadaşları Damat'ın sahip olduğu reklam şirketinin Pangaltı'daki yazıhanesinde Mevlüt'ü beklediğini söyledi. Mevlüt'ün bayramlık ceketini giyerek gittiği yazıhanede iki eski okul arkadaşı öpüşüp kucaklaşmadılar. Çünkü el sıkarken damat resmi ve mesafeliydi. Ama gülümseyerek bakan güzel sekretere herhalde sevgilisidir diye düşünmüştü Mevlüt. Bu adamın çok akıllı, çok iyi ve çok özel bir insan olmaktan başka çok iyi arkadaşı olduğunu da söyledi. Sekreter de zengin burjuva patronla her şeyiyle başarısız bir yoksul gibi gözüken bu iki kişinin iyi arkadaş olmaları bir şakaymış gibi güldü. Damattan içgüdüyle uzak durmak istediği ve yazıhanede çalışan kravatlı insanlara hizmet etmek istemediği için Mevlüt 4. katın merdiven altındaki çay ocağını işletmeyi anında reddetti. Aynı hızla yazıhanenin penceresinden damatın kendisine gösterdiği arka bahçedeki otoparkı idare etmeyi kabul etti. İşi arka sokağa açılan ve binaya ait olan bahçedeki otoparkı izinsiz park edenlerden ve özel araba sahiplerinin otopark mafyası dediği çetelerden korumaktı. Özellikle son 15 yılda şehri pıtrak gibi saran otopark çeteleri, polisle ilişkili 5-6 kişilik yarı mafya, yarı kabadayı hemşeri arkadaş takımlarından oluşuyordu. Takım İstanbul'un merkezinde, araba park etmenin yasak olmadığı bir sokağı, bir köşeyi, boş bir arsayı kendi tapulu yeriymiş gibi bilek, bıçak ve tabanca gücüyle sahipleniyor. Buraya park eden özel arabalardan park parası talep ediyor. Parayı vermeyenlerin arabasının ya kelebek camı kırılıyor, ya yan lastikleri patlatılıyor, ya da Avrupa'dan ithal yeni ve pahalı aracın yan kapısı çiziliyordu. Bazı özel araba sahipleri park ücreti çok yüksek diye başkaları 40 yıldır yaşadığım evimin önüne park etmek için sana niye para vereyim, sen kimsin, nereden geldin diyerek başka bazıları da hani fatura hani fiş bahanesiyle para vermeyi reddettikleri için Mevlüt otopark bekçiliği yaptığı 6 haftada pek çok tartışmaya, küfürleşmeye, yumruklu kavgaya tanık oldu. Ama ta baştan olgun bir diplomasi ve alttan almayla, reklam şirketinin arka bahçesiyle otoparkçı çetenin haraç kestiği sokak arasında bir sınır çizgisi çizmeyi başardığı için hiçbir kavgaya bulaşmadı. Şiddet kullanmalarına, kabadayılık ve arsızlıklarına, göstere göstere araç tahrip etmelerine rağmen İstanbul'un sayısız otopark çetesi şehrin kural tanımaz zenginlerine önemli bir hizmet de veriyordu. Trafiğin tıkanıp hiç ilerlemediği, araba park edilecek bir yer bulmanın çok zor olduğu yerlerde kahya denen çete elemanları ister kaldırıma hatta ister yolun ortasına bırakılsın, özel arabaları sahiplenir, korur, 3-5 kuruş fazla verirsen park süresince camlarını siler, aracı yıkayıp pırıl pırıl bile yaparlardı. Çetenin bazı genç ve arsız üyeleri park parası aldıkları arabaları Mevlüt'ün denetimindeki şirket bahçesinde bile bile bırakırlardı ama damat kavga istemem dediği için Mevlüt onlarla tartışmaya girmezdi. Bu bakımdan işi zor değildi. Damat ya da şirketin araba sahibi diğer reklamcıları sabah işe gelir, akşam işten çıkarlarken Mevlüt bir trafik polisinin güveniyle arka sokaktaki trafiği durdurur, parktan çıkar ya da içeri giren araca gel gel gel sol sol sol diyerek titizlikle rehberlik eder. Araçlarından inerken önemli kişilerin kapılarını tutar. Damatla bu hep bir arkadaşlık havasıyla olurdu. Bazılarının filanca bey geldi mi gitti mi gibi sorularını cevaplardı. Damatın torpiliyle kaldırım bile bahçe otoparkın kesiştiği noktaya, bazıları bahçe kapısı da derdi oraya ama kapı yoktu, bir sandalye konmuştu. Mevlüt vaktinin çoğunu bu tahta sandalyede oturup arka sokaktaki seyrek araba trafiğini izleyerek, kapılarının önünde sokağı seyreden iki kapıcıyı, arada bir ana caddeye çıkıp sakat ayağını teşhir eden bir dilenciyi, Samsunlu bir bakkalın sürekli gidip gelen çırağını, kaldırımdan geçenleri, binaların pencerelerini, kedileri, köpekleri seyrederek ve park çetesinin en genç elemanı aşağılayıcı bir şekilde değnekçi derlerdi onlara, ile sohbet ederek geçirirdi. Değnekçi Zonguldaklı Kemal de büyüleyici olan şey, çok zeki olmamasına ve sürekli konuşmasına rağmen anlattığı her şeyi Mevlüt'ün ilginç bulmasıydı. Bunun sırrı delikanlının cinsel alışkanlıklarından dün akşam yediği sucuklu yumurtaya, annesinin köyde çamaşır yıkayışından ya da babasıyla dövüşmesinden dün akşam televizyondaki aşk sahnesini seyrederken hissettiklerini, hayatındaki en mahrem şeyleri önüne gelen herkese rahatça anlatıvermesiydi. Bu kişisel ve duygusal hikayelere şirket, devlet ve siyaset hakkında büyük hikayeler eşlik ederdi. Reklam şirketinde çalışan erkeklerin yarısı İbne, kadınların da yarısı Seviciydi. Eskiden bütün Pangaltı Ermeni mülküydü. Bir gün Amerika üzerinden bizden geri isteyeceklerdi. İstanbul Belediye Başkanı Macaristan'dan alınan yeni körüklü otobüsleri halk tırtıl diyordu onlara. Yapan şirketin gizli ortağıydı. Mevlüt genç değnekçinin biz diye sözünü ettiği otopark çetesinin hünerlerini anlattığı zamanlarda bir tehdit havası da hissederdi. Pahalı Mercedes'ini onların koruduğu kaldırıma park edip başında bekleyen garibana bir çorba parası bile vermeyen zengin İbni'nin arabasını isterlerse yok ederlerdi de hiç kimse bir şey diyemezdi. Bir paket Marlboro'dan fazla olmayan park ücretini ödememek için burası sizin mi polis çağıracağım diyen pintiler, verdikleri paranın yarısının polise gittiğini biliyorlar mıydı? Bazı gıcık tipler ukalalık edip değnekçiye fırça çekmeyi biliyorlardı ama anahtarıyla teslim ettikleri yepyeni BMW'nin yeni aküsünün, pahalı vites kutusunun ve klimasının 3 saat içinde değiştiğinden ruhları bile haberdar olmuyordu. Dolapdere'deki yarı gizli bir araba tamircisiyle iş gören ünyeli bir otopark çetesi, anahtarı teslim edilmiş bir Mercedes 1995'in motorunu yarım günde eski bir Mercedes'in yıpranmış motoruyla o kadar hızla ve kusursuz bir şekilde değiştirmişti ki, araba sahibi akşam "Arabamı çok iyi yıkadınız" diye kahyeye fazladan bir de bahşiş vermişti. Ama Mevlüt merak etmemeliydi. Çetenin ona ve buraya park etmiş arabalara bir kötülük yapma niyeti yoktu. Mevlüt reklam şirketinin park yeri boşsa genç Kemal'in dışarıdan birkaç araba getirip park etmesine ses çıkarmaz ama bu ayrıntıları yukarıya damata da araya da rapor ederdi. Bazen bahçe, park yeri, kaldırımlar, tenha sokak, derin bir hareketsizlik ve sessizliğe İstanbul'da olabileceği kadar bürünür. Mevlüt Raiha ile kızlarının yakınlığından sonra hayatta en çok sevdiği şeyin sokaktan gelip geçenlere bakmak, tıpkı televizyona bakarken olduğu gibi, gördükleri hakkında hayal kurmak ve onlar hakkında birisiyle sohbet etmek olduğunu anlardı. Damat ona çok para vermiyordu ama işi bir yazıhanede değil, sokağa yakın olduğu için şikayet etmemeliydi. Üstelik saat 6'da büro kapandıktan sonra ve arabalar çekip gittikten sonra eve dönebiliyor, park yeri akşam çeteye kalırdı, akşam boza satmak için vakit bulabiliyordu. Otopark bekçiliğine başladıktan bir ay sonra bir öğle, boş sokakta kapı kapı dolaşıp yukarı katlardan yollanan ayakkabıları boyayan bir boyacıyı seyrederken, Mevlüt birden Raiha'nın kürtaj yaptırabilmesi için gerekli resmi 10 haftanın geçtiğini hatırladı. Mevlüt bu konuda ilerleyememelerinin nedeninin kendi isteksizliği kadar karısının da kafasının karışıklığı olduğunu içtenlikle düşünüyordu. Hem devlet hastanesinde yapılsa da kürtaj tehlikeli bir şeydi. Oysa doğacak bir çocuk hem evin neşesi olur hem de aileyi birbirine daha da bağlardı. Raiha gebe olduğunu Fatma ile Fevziye'ye hala söylememişti. Söylerse yetişkin kızlarının da bebeği sahipleneceğini sevinçle görecekti. Mevlüt böylece evdeki karısını uzun uzun düşündü. Raiha'ya ne kadar bağlı olduğunu, onu ne kadar çok sevdiğini neredeyse gözyaşlarıyla hatırladı. Daha saat 2'ydi. Kızlar okuldan eve dönmemişlerdi. Mevlüt lise yıllarındaki gibi özgür hissetti kendini. Park yerini Zonguldaklı genç Kemal'e bırakıp koşar gibi hızla tarla başına eve döndü. Raiha ile yalnız kalmak, evliliklerinin ilk yıllarındaki o hiç kavga etmedikleri güzel zamanlara geri dönmek istiyordu. Sanki çok önemli bir şeyi unutmuş gibi bir suçluluk vardı yüreğinde. Belki de bu yüzden acele ediyordu. Kapıdan içeri girince kendisini aceleyle eve Allah'ın koşturduğunu anladı. Rayha ilkel bir yolla kendi kendine bebeği düşürmeye kalkışmış, kötü şeyler olmuş, kan kaybı ve acıdan yarı baygın haldeydi. Mevlüt karısını kaldırdı, kucağına aldı, koşar adım bir taksiye koydu. Bunları yaparken bu anların her birini hayatının sonuna kadar unutmayacağını biliyordu. Her zamanki mutlu hayatları yok olmasın, Raiha'nın canı yanmasın diye çok dua etti. Karısının terli saçlarını okşadı, yüzünün kağıt gibi beyaz olmasından korktu. 5 dakika uzaklıktaki ilk yardım hastanesine giderlerken Raiha'nın yüzünde onu kaçırdığı akşam gördüğü yarı suçlu, yarı şaşkın bakış vardı. Hastanenin kapısından içeri girerlerken Raiha kan kaybından ölmüştü. 30 yaşındaydı. 6. Raiha'dan sonra Abdurrahman Efendi. Ağlarsan hiç kimse kızamaz sana. Köyümüzde misafir evinde telefon var artık. Koş, kızın arıyor İstanbul'dan dediler. Ancak yetiştim. Vediha'ymış. Raiha'cığım canım düşük yapıp hastanelik olmuş. Beyşehir'de otobüse binmeden önce aç karnına 2 kadeh içince uğursuzluğu yüreğimde hissettim ve kederden boğulacağım sandım. Öksüz kızlarımın analarına da böyle olmuştu. Ağlayınca insanın acısı diniyor. Vediha. Canım melek kardeşim Raiha. Mekanı cennet olsun. Bana ve Mevlüt'e 2 yalan söylemiş. Şimdi anladım. Bana Mevlüt'ün bebeği aldırmak istediğini söylemişti. Doğru değilmiş. Mevlüt'a bebeğin kız olacağını söylemiş. Bu da tabii daha belli değildi. Ama acımız o kadar büyük ki kimsenin konuşup bir şey anlatabileceğini sanmam. Süleyman. Mevlüt beni görünce yeterince üzülmediğimi sanacak diye korkuyordum. Tam tersi oldu. Mevlüt'ün şaşkın, perişan halini görünce ağlamaya başladım. Ben ağlamaya başlayınca Mevlüt de ağladı. Annem de ağladı. Sonra sanki Raiha öldüğü için değil de herkes ağlıyor diye ağlıyordum. Çocukluğumuzda her ağlayana karı gibi ağlama diyen Korkut bu sefer kimseye bir şey diyemiyordu. Misafir odasında tek başıma televizyona bakıyordum ki Korkut içeri girdi. Oğlum, o kadar ağlıyorsun dedi. Ama bak görürsün sonunda Mevlüt yine mutlu olmanın yolunu bulur. Korkut. Raiha'nın naaşını ilk yardım hastanesinden Süleyman'la birlikte aldık. Dediler ki süngeriyle sabunlu suyu, kefen bezinin ve havlunun en iyisi ve gül suyuyla İstanbul'un en iyi kadın ölü yıkayıcıları Beşiktaş'taki Barbaros Camii'nin gusülhanesindedir. Bahşişi baştan verirsen iyi edersin. Biz de Süleyman'la öyle yaptık ve avluda karşılıklı sigara içerek Raiha'nın yıkanmasını bekledik. Sanayi Mezarlığı İdarehanesi'ne Mevlüt da geldi. Nüfus kağıdını unutmuş, üçümüz tarla başına geri döndük. Mevlüt evde nüfus kağıdını bulamadı, sonra yatağa devrilip ağladı, sonra kalktı, arayıp kağıdı buldu, geri döndük, çok trafik vardı. Safiye teyze. Helva yaparken gözyaşlarım tencerenin içine damlıyordu. Her bir gözyaşının helva taneleri arasında kayboluşuna bakıyordum. Sanki gözyaşı kaybolunca ben de bir şey unutuyordum. Acaba aygaz biter mi? Acaba sebzeli yemeğe biraz daha et mi koysaydım? Çünkü ağlamaktan yorulanlar mutfağa gelip tencerenin kapağını kaldırıp içine uzun uzun sessizce bakıyorlardı. Sanki uzun bir süre ağlarsan mutfağa gelip ocağın üzerinde tencerede ne var diye bakmaya izin çıkıyormuş gibi. Samiha. Zavallı Fatma ile Fevziye gece bende kaldılar. Vediha da gelmişti. Sen onları bize getir dedi. Böylece 11 yıl önce Süleyman'la evlenmemek için kaçıp bıraktığım Aktaşların Duttepe'deki evine ilk defa geri döndüm. Ferhat, Süleyman'a dikkat et demişti ama yoktu o etrafta. 11 yıl önce herkes Süleyman'la evleneceğimi sanıyordu. Ben bile. Meraktan baktım. O zamanlar babamla kaldığımız oda sanki küçülmüştü ama aynı balmumu kokusuyla kokuyordu. Evde 2 kat çıkmışlar. Zor durum bu benimkisi ama hepimizin aklı Raiha'da. Yine ağlamaya başladım. Ağlarsan hiç kimse kızamaz sana. Soru da soramaz. Safiye teyze. Önce Mevlüt'ün kızları Fatma ile Fevziye, sonra Vediha ağlamaktan yorulup mutfağa gelip tencerelere ve buzdolabına, televizyona bakar gibi uzun uzun baktılar. Sonra Samiha da geldi. Kanım hep kaynar benim ona. Süleyman'ı önce heveslendirdi. Güzelliğiyle mest edip bırakıp gitti diye kırgın değilimdir ben bu kıza. Vediha. Allah'tan kadınların cenazeye gitmesi yasak. Dayanamazdım ben. Erkekler camiye gidince biz evde kalan kadınlar, Mevlüt'ün kızları hep birlikte ağladık. Bazen odanın bu köşesi ağlıyor derken o taraf susuyor, öbür köşe ağlıyor. Cenazeden dönenleri, hatta akşamı beklemedim, mutfağa gittim. Herkese helva verdim. Helva gelince ağlamalar durdu. Fatma ile Fevziye helva yiyerek pencereden aşağı bakarken arka bahçede Turan'la Bozkurt'un siyah beyaz futbol topunu gördük. Helva bittikten sonra yine ağlamalar başladı ama sonunda ağlaya ağlaya yoruluyor insan. Hacı Hamit Vural. Aktaşların yeğeninin gelinine genç yaşta vade gelmiş. Caminin avlusu silme Konyalı yaşlı yoğurtçularla doluydu. Bunların çoğu 1960-70'lerde çevirdikleri arsaları bana satmışlardır. Sonra da hepsi pişman olup keşke daha geç satıp daha çok para alsaydım derler. Hacı Hamit arazimi elimden ucuza aldı derler. Hiçbir Hacı Hamit sağ olsun Allah'ın dağında çevirdiğimiz milletin arazisine tapusu da yoktu ama yine de çuvalla para verdi demezler. O paranın %1'ini Camii Koruma Derneği'ne verselerdi, bugün akan olukların yenilenmesi için, kurşunların değiştirilmesi ve Kur'an kursunun kapısı için benim para vermem gerekmezdi. Ama alıştım artık ben bu insanlara. Hepsine şefkatle gülümserim. İsteyene elimi veririm, öperler. Müteveffanın kocası perişandı. Bu mevlüt ne yaptı yoğurtçu hayatından sonra diye sordum, anlattılar, kederlendim. Beş parmak bir değildir. Kimi zengin olur, kimi bilge olur, kimi cehennemlik, kimi cennetlik olur. Yıllar önce ben bunların düğününe gelip saat takmıştım damada. Hatırlattılar da hatırladım. Cami avlusuna çıkan merdivenlerin kenarına boş kolileri, kutuları yığmışlar. Cami senin depon mu dedim, kaldıracaklar. İmam geldi, kalabalık toplandı. Peygamber Efendimiz, cenaze namazında en arka safta durmak en güzelidir buyurmuşlardır. Hakikaten cemaat bir sağa selam verirken, bir de sola verirken seyretmeyi severim. Bu yüzden de cenaze namazını kaçırmam. Cenab-ı Allah'a iyi insansa bu hatunu cennete yolla, günahkarsa affet diye yalvardım. Neydi adı? İmam Efendi şimdi söyledi ya. Merhume Raiha Hatun da pek küçük, pek hafifmiş. Tabutunu ben de bir an sırtladım da tüy gibiydi. Süleyman. Korkut göz kulak ol dediği için zavallı mevlutun hep yanındaydım. Mezara kürek kürek toprak atarken yine az daha düşüyordu içine. Ben tuttum arkadan. Derken gücü kalmadı, ayakta duramıyordu. Bir başka mezarın kenarına oturttum onu. Raiha'nın tabutu gömülene, kalabalık dağılana kadar mevlut yerinden kalkmadı. Aslında Mevlüt Süleyman'ın onu oturttuğu yerde mezarlıkta kalmak istemişti. Raiha'nın kendinden bir yardım beklediğini hissediyordu. Kalabalık yüzünden aklına bir türlü gelmeyen duaları yalnız kalırsa su gibi okuyabilecek ve Raiha'ya yardım edebilecekti. Ölünün üzeri toprakla örtülüp ruh mezardan yükselirken dua okumanın ölüyü rahatlatacağını biliyordu. Mevlüt, üstelik mezarlıkta otururken çeşit çeşit mezar taşlarının, arkadaki servilerin, diğer ağaçların ve otların, ışığın görüntüsü İrşat gazetesinde görüp Raiha ile birlikte kesip bacanakların duvarına astığı resme tıpatıp benziyordu. Bu Mevlut'ta yaşamakta olduğu anı daha önce yaşamış olduğu duygusunu uyandırdı. Mevlut, geceleri boza satarken bazen bu yalın sabaya kapılır, onu kafasının kendisine oynadığı bir oyun olarak kabul eder hoşlanırdı. Mevlüt'ün kafası Raiha'nın ölümüne, kendisinin bazen yanılsama, bazen de hakikat olarak yaşadığı üç temel tepki gösteriyordu. İlk ve en uzun süren tepkisi Raiha'nın öldüğünü kabul etmemekti. Karısı kollarında ölmüş olmasına rağmen kafası sık sık böyle bir şey olmamış gibi hayaller kuruyordu. Raiha içeri odadaydı, şimdi bir şey söylemişti de Mevlüt işitmemişti, az sonra içeri girecekti, hayat her zamanki gibi sürüyordu. İkincisi, herkese, her şeye kızgındı Mevlut. Raiha'yı hastaneye geç götüren taksinin şoförüne, yeni nüfus kağıdını bir türlü çıkaramayan memurlara, muhtara, doktorlara, onu tek başına bırakanlara, pahalılığı çıkaranlara, teröristlere ve siyasetçilere kızıyordu. En çok da Raiha'ya kızıyordu. Kendisini yalnız bıraktığı için, erkek çocuğu Mevlüt Han'ı doğurmadığı, anne olmaktan kaçtığı için. Kafasının üçüncü tepkisi de ölümden sonraki yolculuğunda Raiha'ya yardım etmekti. Ona hiç olmazsa öteki dünyada bir iyiliği dokunsun istiyordu. Şimdi Raiha mezarın içinde çok yalnızdı. Mevlut kızlarını alıp mezarlığa gidip Fatiha okurlarsa Raiha'nın acıları azalacaktı. Mevlut mezarın başında Fatiha okumaya başladıktan bir süre sonra anlamını zaten tam bilmediği kelimeleri birbirine karıştırır, bazısını atlar, önemli olan dua etme niyeti olduğunu düşünerek yatıştırırdı kendini. İlk aylarda Mevlüt'le iki kızı sanayi mezarlığında Raiha'yı ziyaret ettikten sonra Duttepe'ye Aktaşlar'a giderlerdi. Safiye teyze ve Vediha öksüz kalmış kızlara yemek çıkarır, o günlerde evden eksik etmedikleri çikolata ve bisküvilerden verir ve televizyonu açıp dördü birlikte film seyrederlerdi. Mezarlıktan sonraki bu ev ziyaretlerinde iki kere de Samiha ile karşılaştılar. Artık Süleyman'dan korkmadığı için Samiha'nın yıllar önce Ferhat'a kaçıp terk ettiği eve geri gelmesinin anlamını görüyordu Mevlüt. Samiha bu zorluğa yeğenlerini görmek, onları teselli etmek ve onlarla teselli olmak için katlanıyordu. Duttepe'ye ziyaretlerin birinde Vediha, yazın Mevlüt kızlarla Beyşehir'e köye giderse kendisinin de onlara katılacağını söyledi. Cennet Pınar'daki eski okulun bir misafirhaneye çevrildiğini, Korkut'un köy derneğine yardım yaptığını anlattı. İleride büyüyecek dernek konusunu Mevlüt'ün ilk işitişiydi bu. Köyde fazla para harcayamayacağını da düşündü. Mevlüt, Fatma ve Fevziye ile Beyşehir otobüsüne binerken belki de artık hayatının sonuna kadar İstanbul'a hiç dönmeyebileceğini geçirdi içinden. Ama ilk üç günden sonra köyde kalmanın Raiha'nın acısıyla kurulmuş boş bir hayal olduğunu anladı. Burada ekmek yoktu. Olsa olsa geçici misafir olabilirlerdi. İstanbul'a dönmek istiyordu. Hayatının çekim merkezi, öfkesi, mutluluğu, Raiha, her şey İstanbul'daydı. Kızları babaannelerinin, halalarının ilk baştaki ilgisiyle analarının acısını biraz olsun unuttular ama köy hayatını, eğlencelerini çabuk tükettiler. Köy hala fakirdi. Fatma ile Fevziye kendi yaşlarındaki erkek çocuklarının ilgisinden ve şakalarından da hoşlanmadılar. Akşamları babaanneleriyle aynı odada uyuyor, onunla konuşup köy efsanelerini, eski kavgaları, kimin kiminle davalı, kimin kime düşman olduğunu dinliyor, biraz eğleniyor, biraz da korkup annesizliklerini hatırlıyorlardı. Mevlüt annesine İstanbul'a gelmediği, böylece babasıyla kendisini İstanbul'da yalnız bıraktığı için derinden derine kırıldığını köyde açıkça anladı. Annesi, ablaları İstanbul'a göç etmiş olsalardı belki de Raiha kendi kendine çocuk düşürmek gibi çaresiz durumlara düşmezdi. Annesinin "Ah Mevlüt'üm" deyip kendisini çocuk gibi öpüp okşamaları Mevlüt'ün biraz hoşuna gidiyordu. Bu duygusal anlardan sonra bir köşeye saklanmak, kaçıp uzaklaşmak istiyor, yine de son bir bahaneyle annesinin yanına dönüyordu. Sanki annesinin şefkatinde yalnız Raiha'nın ölümü değil, Mevlüt'ün İstanbul'da başarılı olmaması ve hala amcaoğullarının desteğine ihtiyaç duyması ile ilgili bir keder de vardı. Mevlüt babasının aksine 25 yılda köye annesine hiç para yollayamamıştı ve bundan utanıyordu. Mevlüt köy günlerinde annesi ve ablalarından çok kızlarıyla haftada 3 kere yürüyerek gittikleri Gümüşdere'de Boyneyeri kayınpederiyle ahbaplıktan zevk alırdı. Abdurrahman Efendi her gidişinde öğle yemeğinde Fatma ile Fevziye'ye göstermeden Mevlüt'e kırılmaz cam bardaklarda rakı verir, torunlar köy bahçelerinde oyalanırlarken çift anlamlı kinayeli hikayeler anlatırdı. İkisinin de karısı genç yaşta yeni bir çocuk, erkek çocuk doğurmadan ölmüştü. İkisi de hayatlarının geri kalanını kızlarına vereceklerdi. İkisi de hangisi olursa olsun kızlarına baktıkça annelerini kederle hatırlıyorlardı. Mevlüt köydeki son günlerinde kızlarını annelerinin köyüne daha da çok götürdü. Üçü de ağaçlı yoldan kel tepeler arasından yürürken durup durup aşağıdaki manzaraya, uzaklardaki küçük köylerin gölgelerine, camilerin ince minarelerine bakmayı seviyorlardı. Kayalık topraklardaki küçük yeşilliklere, bulutlar arasından güneşin aydınlattığı sapsarı tarlalara, uzaktan bir çizgi gibi gözüken göle, servili mezarlıklara bakarlarken aralarında uzun sessizlikler olurdu. Uzaklardan köpekler havlardı. Mevlüt dönüş otobüsünde köy manzaralarının kendisine hep Raiha'yı hatırlatacağını anladı. 7. Elektrik tüketiminin fazlası. Süleyman'ın başı dertte. Ferhat, 1995 yazını sokaklarda ve Yeditepe Elektriği'nin arşivlerinde elektrik aşkım Selviha'nın iznini arayarak geçirdim. Raflara dizili kartondan kapaklı madeni telli demirden kilitli dosyalar ve içinden 70-80 yıllık tozlu kağıt tomarları çıkan sarı zarflar ve defterler arasında şirketin iki emekli arşiv katibiyle sayısız sigara ve çay içtim. Birkaç kere adı değişmiş olsa da Yeditepe Elektriği'nin tozlu arşivi, İstanbul'un 1914'te silahlar fabrikasıyla başlayan elektrik üretim ve satışının bütün hafızasıydı. Bu hafızayı edinip İstanbulluların devleti aldatmak için son 80 yılda geliştirdikleri hileleri öğrenmeden, vatandaşın elektrik tüketim ve ödeme ruhunu anlamadan şehirde elektrik parası toplamaya çalışmak yaşlı katiplere göre beyhude bir çabaydı. Yeditepe Elektriği'nin Anadolu'dan gelen yeni patronlarının aynı fikirde olmayabileceğini yaz ortasında öğrendik. Arşivi kiloyla kağıt fiyatına eskicilere satmak, hatta yakmak istiyorlardı. İki katipten yaşlı olanı bu söylentilere "bizi de yaksınlar o zaman" diyerek tepki vermişti. Diğeri ise en korkunç şeyin kapitalizm değil, Anadolu'dan ipini koparıp İstanbul'a gelen sonradan görme taşralılar olduğunu bir öfke anında söyledi. Daha sonra üsluplarını değiştirdiler. Arşivin elektrik tahsilatı için ne kadar gerekli ve vazgeçilmez olduğunu Kayserili patronlara belki ben anlatırdım da bu büyük insani ve teknik hazine kurtulurdu. Böylece Cumhuriyet'ten ve alfabe inkılabından önce kimisi Osmanlıca, kimisi Fransızca, el yazısıyla tutulmuş hoş kokulu, kalın beyaz kağıtlı en eski defterlerden başladık işe. 1930'larda İstanbul'da elektriğin hangi mahallelere yayıldığını ve en çok nerelerde tüketildiğini ve o zamanlar İstanbul'un hala gayrimüslimlerle dolu olduğunu bir tarihçi gibi göstererek işe devam ettiler. 1950'lerde yerleşen bir sistemle her tahsildarın tıpkı Osmanlı mütezellimleri gibi belirli bir bölgeye, bir dizi mahalleye yollandığını, böylece oralarda bütün vatandaşları polis gibi tanıyıp bütün ayrıntı ve hileleri not ettiğini, 100 kişi fişlik 500 ve 900 fişlik defterlerin kararmış sayfalarını göstererek açıkladılar. Yıpranmış leke leke fişlerin beyazları konutlara, mor renkliler dükkanlara, kırmızılar da sanayi kuruluşlarına aitti. Asıl büyük hileleri mor ve kırmızı aboneler yapıyordu ama genç tahsildar Ferhat Bey, mülahazalar kısımlarını dikkatle okur, memurların kahramanca çabalarını takip ederse, 1970'lerden sonra Gecekondu mahallelerinin, Zeytinburnu'nun, Taşlı Tarla'nın, Duttepe ve civarının da bir kaçak elektrik cenneti olduğunu görecekti. Daha sonra basılan fişlerde yorum adını alan mülahazalar kısmında elektrik şirketinin memurları ancak "tükürüp ıslatırsan" yazan mor kalemlerle, tükenmezlerle irili ufaklı kargacık burgacık el yazılarıyla aboneler, sayaçlar ve kaçak elektrik hileleri konusunda düşüncelerini yazmışlardı. Bütün bu bilgilerin beni Selvi Han'a yaklaştırdığını hissederdim. Buzdolabı aldılar. İkinci elektrik sobası var gibi notlar, sayaç okuyan memurun konuttaki tahmini elektrik tüketimini hatırlatması, hesaplaması için yazılmıştı. Katiplere göre arşiv bize İstanbul'da hangi eve hangi tarihte buzdolabı, ütü, çamaşır makinesi, elektrik sobası ve başka pek çok aletin girdiğinin çok net bir kaydını veriyordu. Köye döndüler, düğün için 2 ay yoklar, yazlığa gittiler, memleketten 2 misafir var gibi notlar da şehirdeki hareketleri elektrik tüketimi açısından saptamıştı. Bazen Sürmeneli Sami'nin işlettiği pavyonun, kebapçının, türkü barın sayaç fişleriyle karşılaşır, oraya yoğunlaşır, mülahazaları unuturdum. O zaman yaşlı katipler daha eğlenceli, öğretici notları önüme koyarlardı. Fiş kapı kulbunun üzerindeki çiviye takılacak. Mahalle çeşmesinin yanındaki duvar boyunca yürünüp incir ağacının arkasındaki sayaç bulunacak. Uzun boylu, gözlüklü adam delidir, konuşma. Bahçede köpek var, adı Kont, söylenirse saldırmaz. Gece kulübünün üst katındaki lambaların bağlantı hatları ham içeriden hem de dışarıdandır. Yaşlı katiplere göre sonuncu notu yazan memur cesur ve vazife şinas bir kahramandı. Çünkü gece kulübü gizli kumarhane, Sürmeli Sami'nin kumarhaneleri olduğunu da işitmiştim gibi yerlerde sanatla yapılmış büyük bir hileyi keşfettiklerinde tahsildarların çoğu bilgiyi not etmez, böylece kaçağı örtbas etmek için aldıkları rüşveti de kimseyle bölüşmek zorunda kalmazlardı. Böyle bir bilgiyle karşılaştığımda Selvi Han'ı esir eden Sürmeneli Sami'ye bir darbe vurmak ve sevgilimi yeniden bulmak üzere olduğumu hayal ederek numarasını aldığım sayaçlara, büfelere, lokantalara, pavyonlara baskına giderdim. Mahinur Meryem. 40 yaşıma yaklaşırken Süleyman'dan gebe kaldım. Benim yaşımda yalnız bir kadın hayatını, geleceğini kendi başına düşünmek zorunda. 10 yıldır birlikteyiz. Ben Süleyman'ın palavralarına ve oyalamalarına saflıkla kansam bile vücudum yapılması gerekeni benden daha iyi biliyormuş. Süleyman'ın haberi kötü karşılayacağından hiç şüphem yoktu. Önce onunla evlenebilmek için palavralarla yine tehdit ettiğimi sandı. Sonra Cihangir'deki evde içtikçe, seslerimiz karşılıklı yükseldikçe karnımda onun bebeğini gerçekten taşıdığımı yavaş yavaş anlayıp korktu. Çok içti, dağıttı, kalbimi kırdı. Ama sevindiğini de gördüm. Her gelişinde aramızda kavga çıkıyor, alttan alıyordum. O da tehditlerini ve rakıyı arttırırdı. Benim Türk pop müziği söylemem için verdiği destekten de vazgeçeceğini söyledi. Süleyman değil müziği bırakmak, ben bebeğim için ölürüm derdim bazen. O zaman duygulanır, yumuşardı ama yumuşamasa bile her kavgadan sonra sevişirdik. Bir kadınla böyle sevişip sonra onu ortada bırakmak bu kadar kolay mı? Derdim. Önüne bakardı mahcup Süleyman. Bazen de evden çıkarken bu yolda devam edersen bunun onu son görüşüm olduğunu söylerdi. O zaman elveda Süleyman, derdim ve gözlerimden yaşlar akarken kapıyı kapatırdım. Artık haftanın her günü geliyor, karnımdaki bebek de yavaş yavaş büyüyordu. Birkaç kere de bana vurmaya kalktı. Vur Süleyman, vur, dedim. Belki Raiha gibi benden de kolayca kurtulursunuz. Bazen de öyle bir çaresizliğe kapılırdı ki acırdım Süleyman'a. Karadeniz'de gemileri batmış tüccar gibi kıvrım kıvrım kıvranarak ama sessizce, efendice oturup rakısını su gibi içerken ona birlikte çok mutlu olacağımızı, onun içindeki cevheri gördüğümü, aramızdaki şu yakınlığı ve arkadaşlığı hayatta bulmanın kolay olmadığını anlatırdım. Abin ezmiş seni, ondan uzak dursan inan bana bambaşka biri olacaksın Süleyman. Kimseden korkmamıza gerek yok. Başörtüsü takmam konusu yavaş yavaş böyle açılmaya başladı. Elimden geleni yaparım bu konuda derdim ama benim yapabileceğim şey var, yapamayacağım şey var. Benim de, derdi biçare Süleyman. Sen yapabileceğin şeyi söyle. Bazı kadınlar sırf evlendikleri iyi niyetli adam sıkıntı çekmesin diye belediye nikahından başka imam nikahı da kıydırıyorlar. Ben de yapabilirim ama önce sizinkilerin de Üsküdar'daki eve gidip babamla annemden beni resmen istemeleri gerekiyor. 29. ayrımın sonu, sayfa 357.